Ayrım 8, Bölüm 17, Sayfa 134. Psikolojik açıdan hiçbir şey söylememesi gereken doğru anları biliyordu. Oscar Wilde. Dilinizi tutun. Önceki bölümlerde çözümlere nasıl odaklanabileceğimizi, ne demek istiyorsun diye sormayı ve kazanamayacağımız tartışmalardan nazikçe sıyrılmayı gördük. Anlaşmazlıkları tamamen önlemenin en iyi yollarından birini bilmek ister misiniz? Buna dilini tutmak denir. En başarılı diplomasi susmak olabilir. Sözleri sonradan yalamak zorunda kalmaktansa yutmak daha iyidir. Franklin D. Roosevelt. Haksızlığa uğradığınızda dilinizi tutmanız zor olabilir. İçinizden o kişiye hakkında tam olarak neler düşündüğünüzü söylemek gelebilir. Ancak Roosevelt'in dediği gibi, bu dürtünüze kapılırsanız sonradan tükürdüğünüzü yalamanız gerekebilir. Bir seminer katılımcısı Roosevelt'in sözlerini grupla paylaştığında kahkahalara boğuldu. "Ben bunu tanımadığım bir kişiyle ilk çıktığımda zor yönden öğrendim," dedi. "Zor yoldan öğrendim," dedi. "Birbirimize hayat hikayelerimizi anlattığımız o ilk birkaç dakikada çıktığım kişinin eskiden benim yaşadığım şehirde oturduğunu öğrendim. Bana Bayan Wilford'u tanıyıp tanımadığımı sordu. Pek de düşünmeden o cadıyı mı? Lisede İngilizce öğretmenimdi," dedim. Daha sonra dersinden nasıl nefret ettiğimi ve beni çaktırdığını anlatmaya koyuldum. Kızın yüzünde garip bir ifade olduğunu çok geç fark ettim. Sonunda sustuğumda biraz boğuk bir sesle, "Bayan Wilford annemdir," dedi. "Ah!" Sonrasında bir daha hiç toparlayamadık ve ikimiz de sabırsızlıkla akşamın bir an önce bitmesini bekledik. Keşke o genç adam dilini tutmayı bilseydi. Dilini tutmak, kendi kendimize şunu sormaktan ibarettir. Şu an söyleyeceklerim sonradan beni rahatsız edebilir mi? Eğer söyleyeceklerimizden pişmanlık duyma ihtimalimiz varsa hiç söylememek gerekir. Dilinizi ısırın. Hayatta söylemediğim tek bir şeyden bile pişmanlık duymadım. Calvin Coolidge. Bölgenizdeki başka bir okulda öğretmenlik için iş görüşmesine gittiğinizi farz edin. Görüşme gayet iyi giderken, müdür son olarak size şimdiki işinizden neden ayrılmak istediğinizi sorar. Başka yerde iş aramanızın nedeni şu anki müdürünüzle anlaşamamanızdır. Buna rağmen, lütfen patronunuzu kötülemenin sizin için olumsuz bir izlenim yaratacağını sakın unutmayın. Görüşmeci müdürünüzü tanısa ve sizin onun hakkında pek de olumlu olmayan görüşünüze katılsa bile, ileri geri konuşmanız size olan saygısını azaltacaktır. Günün birinde aynı aşağılayıcı sözleri kendisi içinde söyleyeceğinizden bile çekinebilir. Bir kilisenin ilan tahtasına asılan mesajda dendiği gibi, bize dedikodu yapan kişi bizimle hakkımızda da dedikodu yapacaktır. Hawaii'de dedikleri gibi kötü konuşma dürtünüzü bastırın. Sözlerinize ne kadar haklı olursanız olun, müdürünüzü aşağıladığınız için kimse, hele olası yeni patronunuz size hiç saygı duymayacaktır. Yalnızca, buradaki başarılarınız hakkında çok güzel şeyler duydum ve ekibinize katılma olasılığı beni heyecanlandırıyor deyin. Eğer herhangi bir nedenle hali hazırdaki müdürünüz hakkındaki duygularınızı ifade etmek zorundaysanız, yalnızca ondan çok şey öğrendim demekle yetinin. Bu tarafsız cümle, kuşkusuz, doğrudur ve kirli çamaşırları ortaya dökmeden cevap vermenin diplomatik bir biçimidir. Susmak sözlerden çok daha etkili olabilir. Gerçek konuşma sanatı yalnızca doğru yerde doğru şeyi söylemek değil, insanın içinden geldiği yerde yanlış şeyi söylememektir. Dorothy Neville. Dilini tutmak, yalnızca bizi geri alamayacağımız sözler söylemekten alıkoymakla kalmaz, aynı zamanda insanları kendi bakış açılarından başka bir açıyı görmeye de teşvik eden bir araçtır. Olayları başkalarının bakış açısından görebilmek için kendi kendimize "Ben olsam ne hissederdim?" diye sorma önerimi hatırlıyor musunuz? Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Ya birisi durumumu benim açımdan göremiyorsa? Bir dahaki sefere birisi inatla sizi dinlemeyi reddederse şunu yapabilirsiniz. Sözlü olarak durumun resmini çizin. Sonra, ne öneriyorsunuz diye sorun ve susun. Başka bir şey söylemeyin. Bırakın sessizlik etkisini göstersin. Bu soru ve onu izleyen sessizlik, belli etmeden karşınızdakinin kendisini sizin yerinize koymasını sağlayacaktır. Onu sözcük bombardımanına tutmadığınız için söylediklerinize direniyor olmayacaktır. Bu soru, insanların kendilerini sorun çözücü yerine koymalarını sağlar. Orada zihnen kollarını kavuşturup durmak yerine, olanları sizin bakış açınızdan yaşarlar. Çoğu zaman da, daha birkaç dakika önce yeni görüşlere açık değilken, uygulanabilir bir çözüm öneri verirler. Yıllar önce Los Angeles'teki Kaliforniya Üniversitesi tarafından Concentration konulu bir atölye çalışması yapmam istenmişti. Konuşmadan önce akşam otele vardığımda önceden koliyi gönderilen broşürleri istedim. Görevliler epeyce aradılar ama bulamadılar. Bu broşürler programın önemli bir unsuruydu. Elimde orijinali ya da diski de yoktu. Benim hatam. O nedenle tek seçeneğim tüm malzemeyi o gece yeniden yazıp çoğaltmaktı. Tabii bu çok uzun zaman önceydi. Daha 24 saat açık fotokopi merkezleri yoktu. Ne yapacağımı bilmezken otelin ofisinde bir bilgisayar gördüm. Müdüre durumumu açıklayıp özenli olmak ve malzemelerin ücretini vermek şartıyla bilgisayarı kullanıp kullanamayacağımı sordum. Beni hemen reddetti. Herhalde bunun arkasındaki mantığı tahmin edebilirsiniz. Eğer bilgisayarı şimdi size kullandırırsak, sonra herkese kullandırmamız gerekir. İsteksizliğini anlıyordum. Bana güvenip güvenemeyeceğini bilmiyordu ve bu olağan bir talepte değildi. Hayır demek, evet demekten çok daha kolaydı. Ancak ben de aleti sorumlu bir şekilde kullanacağımı ve nazikçe ısrar edersem bunun herkesin yararına olacağını biliyordum. O yüzden sesimi yükseltmeden durumu anlattım. Bu broşürler 2 hafta önceden gönderilmişti. Dün ulaşıp ulaşmadıklarını teyit etmek için aradığımda bir görevli ulaştıklarını söyledi. Şimdi ise bulamıyorlar ve bu bölgeden 55 yönetici yarın sizin konferans salonunuzda bu programa katılıp bu yardımcı malzemeyi almak isteyecek. Ne önerirsiniz? Sonra dudaklarımı mühürledim. Müdür kekeledi. Ben dilimi ısırıp onu kurtarmaya çalışmadım. Devam eden suskunluğum onun soruna sahip çıkmasını ve beni imkanı yok diye geçiştirmek yerine sorunu çözmek için sorumluluk hissetmesini sağladı. Sonunda pes etti. Pekala, bilgisayarımızı ve fotokopi makinemizi kullanabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun. Kullandım ve çok dikkat ettim. Ayrıca zaman ayırıp genel müdüre personelinin zor zamanımdaki bu yardımından dolayı takdirlerimi ifade eden bir de mektup yazdım. Susmak en inandırıcı iletişim biçimi olabilir. Pek fazla şey söylememek konusunda çok şey söylenebilir. Frank Tiger. Önerim, suskunluğu insanların bize istediklerimizi vermelerini sağlamak için bir güç oyunu şeklinde kullanmak değildir. Ben, ne önerirsiniz deyip susmanın, karşımızdakinin olası seçenekleri değerlendirmeme yönündeki inatçı direnişi kırabileceğini söylüyorum. Eğer tatsız bir şekilde öfkemi oteldeki o görevliye yöneltseydim, bana yardım etmesi için hiçbir neden olmayacaktı. Durumu sakin sakin anlatıp, fikrini sorup, o düşünürken sessizce bekleyerek, ona uygulanabilir bir çözüm bulması için gereken süreyi ve motivasyonu sağladım. Bir dahaki sefere sinirlendiğinizde ve kimsenin yararına olmayacak bir söz dilinizin ucuna kadar geldiğinde ne yapacaksınız? Vermont'ta çok popüler bir tişörtte yazdığı gibi, sessizliğe katkıda bulunamayacaksan konuşma. Güzel bir tavır. Gençler için Tang Fu önerileri. Ergenlik çağındaki oğullarım ara sıra sunumlarıma yardımcı oldukları ve konuşma yaptığım eğlenceli yerlere beraber gittiğimiz için kendimi şanslı hissediyorum. Yolcu gemilerinde Las Vegas'ta ve Maui'de ki tatil köylerinde salonun arka tarafında kitap ve kaset satıyorlar. Bu sayede pek çok Tang Fu programını dinlediler ve genelde hikayelerimin en vurucu cümlelerini söyleyebiliyorlar. Bu fikirlerden hangisini en yararlı bulduklarını sorduğumda Tom, parantez halen Virginia Tech'te fizik ve astronomi okuyor, başkaları hakkında kötü söz söylememek gerektiği, çünkü sonradan gelip bizi etkileyebileceği ve asla olumlu bir etkisi olmayacağı düşüncesi dedi. Akıllı bir genç şu Tom, parantez tabii ben de tarafsızım. Ergenlik kısmen duyularımızı bombardımana tutan dürtüleri kontrol etmeyi öğrenip sorumlu bir şekilde davranabilmektir. Aklımıza eseni söylemek yerine sosyal açıdan kabul gören davranış ve etkileşim biçimlerini öğreniriz. Bu, bizi ileride onarılamayacak zararlar verecek şeyleri söyleyivermekten kurtaran kişisel ilkelerimizin oluşmasına yardım eder. Bence bunların en basitlerinden biri şu tavrı benimsemektir. Sinirlenince ve birisine tam ne düşündüğümü söylemek üzereyken durup kendi kendime şunu soracağım. Bunun yararı mı olur, zararı mı? Eğer yararı olmayacaksa ve zarar da verebilirse ağzıma geleni söylemek yerine dilimi tutacağım. Dil tutmayı kullanmak için eylem planı. OAB Başkan Yardımcısı aylık toplantıyı başkanın istifa ettiğini ve artık kendisinin görevde olduğunu duyurarak açıyor. Daha sonra birkaç veliden başkanın şüpheli bir takım uygulamaları olup hüküm giymek üzere olduğunu duyuyorsunuz. Sizin de bir şey duyup duymadığınızı soruyorlar. Ne yaparsınız? Unutulacak sözler. Geri tepip tepmeyeceğini düşünmeden konuşursunuz. Şüpheli emlak işleri mi? Ben de o iddialı evi nasıl alabildiğini merak ediyordum. Kullanılacak sözler. Sonradan pişman olacağınız bir şey söylememek için önce bir an susup kendi kendinize bir şey söylememin yararı olur mu, zararı mı olur diye sorarsınız. Unutulacak sözler. Dedikoduya katılıp siz de duyduklarınızı anlatırsınız. Savcı bir arkadaşımın iddianamenin hafta sonu belli olacağını söyledi. Kullanılacak sözler. Dürüstçe davranır ve kötülememeyi tercih edersiniz. Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Unutulacak sözler. Dilinizin ucuna geleni söylersiniz. O adama hiç güvenmemiştim zaten. Bana hep biraz şüpheli görünmüştü. Kullanılacak sözler. Dilinizi tutmayı uygularsınız. Bence Carol toplantıyı güzel yönetti, değil mi? Bölüm 18. Sayfa 140. Fikirlerini hiç değiştirmeyen ve hatalarını hiç düzeltmeyen kişi yarın bugünkünden daha bilge olmayacaktır. Tyrone Edwards. Açık fikirli yanaşın. Birisiyle tatsız bir olay yaşadınız ve o kişinin görüntüsü bile başınızı ters yöne çevirmenize yol açıyor. Buna ne denir biliyor musunuz? Run fu. Dipnot, kaçmak. Okulda hoşlanmadığınız birisiyle muhatap oluyorsunuz ve adının geçmesi bile dişlerinizi sıkmanıza yol açıyorsa bu bölüm sizin içindir. İnsanlarla uğraşmanın en zor yanlarından biri de budur. Bir kişiyle birden fazla olumsuz ilişkimiz olduysa, duygularımızı bir yana bırakıp temiz bir sayfa açmamız kolay değildir. Kolay değildir ama öte yandan en ufak bir yapıcı etkileşim umudu varsa zorunludur. Oscar ödül törenlerinin birinde Sir Laurence Olivier, onur ödülü almış, akıcı bir teşekkür konuşması yapıyordu. En azından insanlar konuşmanın akıcı olduğunu düşünüyorlardı. Kamera dinleyicileri tarıyor ve insanların gözlerinin dolu dolu olduğu görülüyordu. Olivier'in sözlerinden o kadar duygulanmışlardı. Kuliste oyuncu John Voight, Olivier'in konuşmasından dolayı iltifat etti. Olivier ciddi ciddi konuşmasının o kadar da özel olmadığını, asıl söylemek istediklerini unuttuğunu söyledi. Voight inanamayarak sunumunun olağanüstü olduğunu yineledi. Ancak teşekkür konuşmasını monitörden tekrar izleyince kusursuz olmadığını kendisi de gördü. Bu nasıl olabilmişti? Voight ile seyirciler gerçekten dinliyor olsalardı, kafalarını kaşıyıp Olivier'in ne demek istediğini anlamaya çalışacaklardı. Ancak dinlemiyorlardı. Olivier'i olağanüstü konuşmacı kimliğiyle önceden kabullenmişlerdi ve sözlerine dikkat etmiyorlardı. Bunun anlamı ne diye merak etmiyor musunuz? Anlamı şu ki, insanları ünlerine dayanarak olumlu ya da olumsuz şekilde bir ön yargı ile değerlendirirsek, sözlerinin içeriğine pek dikkat etmeyiz. Bu da zaman kaybettiren ve ilişkilere zarar veren bir yanlış anlamaya dönüşebilir. Onlara bir şans verin. Kapalı bir zihin, ölmekte olan bir zihindir. Edna Ferber. Bundan böyle insanlara ön yargılı bir kafayla değil, açık fikirlilikle yaklaşmaya söz verin. Bunu nasıl yaparsınız? Kötü ünü olan insanlara rastlarsanız ve ön yargılarınız ağır basarsa, kendi kendinize ona bir şans ver deyin. Kendi kendinize, onu koridordan gelirken gördüğümde bir şey söylemeden önce bana ne söyleyeceğini bilemem ki deyin. Bir müdür yardımcısı bana, bunu söylemek kolay, yapmak zor demişti. İşim çoğunlukla disiplin sorunları ile ilgili. Her hafta odamda aynı çocukları görüyorum. Onlar sürekli kabahat işlerken nasıl olur da onlara haylar olarak görmem? Bunu gündeme getirdiğine sevindim. Çünkü konunun tam kalbine gidiyor. Çocuklar sürekli sorun çıkartırken onları problem çocuk olarak görmek kolaydır. Ne yazık ki onları sorun kaynağı olarak niteler nitelemez, o algılamaya kilitlenir ve gerçek birer sorun kaynağıymış gibi davranmaya başlarız. Biz öyle davrandıkça onlar da benzer şekilde tepki verirler. Hiçbir işe yaramadıkları algılamasını pekiştirip sürdürerek bu sağlıksız döngüye katkıda bulunuruz. Bu sorun kaynaklarından birinin ofisinize geldiğini düşünün. İçinizden gözlerinizi açıp onu, "Jerome yine mi sen? Bu sefer ne yaptın?" diye karşılarsanız, bu genç adama daha ağzını açmamış olmasına rağmen suçlu bulunduğunu bildirmiş olursunuz. Sizce kendini nasıl hisseder? Büyük olasılıkla içerleyecek ve susacaktır. Bu da onun hakkındaki görüşünüzü pekiştirecek ve senaryo tam da tahmin ettiğiniz gibi oynanacaktır. Bunun yerine içeri girdiğinde kendi kendinize şöyle hatırlattığınızı farz edin. Ona bir şans ver. Sanki onu ilk kez görüyormuşum gibi dinleyeceğim. Kim bilir, Jerome sizi şaşırtabilir. Bu saygılı davranışınıza o da size saygı göstererek karşılık verebilir. Hikayeyi onun ağzından dinlediğinizde, parantez, işte yine başlıyor diye düşünmek yerine dinlediğiniz için hikayeyi duyacaksınız. Önceki davranışlarına yönelik tepkiniz yerine bu olaya dayanarak ne yapacağınıza karar verebilirsiniz. Lütfen dikkat ediniz. Kişinin geçmiş davranışlarını hesaba katmamalıyız demiyorum. Ancak onlara bir şans verdikten ve durumun gerçeklerini öğrendikten sonra geçmişlerini hesaba katmalıyız. Her anlatılana inanmama fırsatı tanıyın. Her yıl en akıllıca davranışın dikkatimizi güzel ve iyiye yönlendirip kötü ve yanlış olana olabildiğince az takılmak olduğuna daha da çok ikna oluyorum. Cecil. Yürüyüş arkadaşım Karen bana, pek konuştuğumuz bir şey değil ama pek çok öğretmen sana iyi sınıflar ve pek de iyi olmayan sınıflar olduğunu söyleyecektir dedi. Her sınıfın kendi kişiliği ve grup dinamiği vardır. 8. sınıflardan birini son derece disiplinsiz ve dağınık olarak hatırlıyorum. Genelde işbirliğine güvenebildiğimiz kızların hepsi oğlanların en asisine aşıktı ve hiç yardımcı olmuyorlardı. Bir gün herkes gittikten sonra Bubba sınıfta kaldı. Diğerlerinden en az bir baş uzundu ve geniş omuzları vardı. Ben çaresizlikten ne yapacağımı bilemediğim için ön yargılarımı bir yana bırakıp karakterinin iyi yanına hitap etmeye karar verdim. Ona sınıfı kontrol etmek için yardımına ihtiyacım olduğunu, çünkü bu haliyle sonunda pek bir yere varamayacağımızı söyledim. Ricam sanki onu yumuşattı gibi geldi. Kim bilir? Belki de daha önce kimse ona iyi delikanlı olma fırsatını vermemişti. Konuşmamızdan sonra işler belirgin bir şekilde iyileşti. Başka öğrenciler bana kaba davrandığında Bubba müdahale ediyordu. Gürültü arttığında sessiz olmalarını söylüyordu. Bubba'dan yardım ders malzemeleri korumak gibi işler istemeye başladım. Yardım etmek fırsatını bulduğuna seviniyor gibiydi. Çok geçmeden okuldaki tüm görsel, işitsel ders araçlarının bakımını üstlendi. Onun peşinde ekibinin üyelerinin projektörü iterek koridorlarda koşuşturmasını görmekten büyük keyif alıyordum. Daha sonra lisede bütün görsel, işitsel araçlar departmanını yönettiğini duydum. Bu baya bir şans tanımanın, onda böylesine büyük bir değişim yaratacağı aklımın köşesinden geçmezdi. Öğretmenliğin mucizelerinden biri de bu. Onlar hakkında peşin hükümlü olmamak, herkesi olumlu yönde değiştiren güzel şeylere yol açabiliyor. Etiketleri unutun. Ön yargı nedir? Mantığa dayanmayan bir görüş. Gerçekleri dinlemeden varılmış bir hüküm. Varılmış bir hüküm. Carrie Chapman Catt. Ön yargılar insanları kendi varsayımlarımızın merceğinden görmemize yol açtığı için özellikle itici olabilir. Bireyleri gerçek anlamda görmeyiz. Onların etnik kökenlerine, aile geçmişlerine, ekonomik durumlarına ya da büyürken bizlere öğretilenler her neyse, onlara dayanarak bir takım sonuçlara varır ve ayrımcılık yaparız. Karl Menninger şöyle der, "Korkular bize öğretilmiştir ve istersek bunlardan kurtulmayı da öğrenebiliriz. Ön yargılarda çocukluğumuzda hayatımızda önemli rol oynayan yetişkinler tarafından bize öğretilmiştir. Ve eğer istersek bunlardan kurtulmayı da öğrenebiliriz. Bunu yapmanın yolu birisi hakkında duyduklarımıza değil, parantez söylentiler hatalıdır, salt o bireyle olan etkileşimlerimize dayanarak sonuçlara varmaya dikkat etmektir. İnsanların tipleri hakkında genellemeler yaparak kategorisine göre değil de kendi davranışlarına göre değerlendirmeye hakkı olduğunu inanmaya yeğlemeliyiz. Afrika kökenli Amerikalı bir genç adam bana bir akşam bir okul projesi için çalışmak üzere evine gittiği okul arkadaşının annesinin yüzündeki şaşkınlık ifadesini hala hatırladığını söyledi. Futbol takımında oğluyla beraber oynuyorum. Genel ortalamam 3.80. Öğrenci birliğindeyim ve yerel bir yardım derneğinde gönüllü çalışıyorum ama kadının yüzüne bakınca tüm bunları aklına bile getirmezdi. Bana araladığı kapının ardından kuşkuyla baktı ve "Size yardımcı olabilir miyim?" diye sordu. Ona "Kurtla ders çalışmaya geldim." dedim. Beni içeri buyur etmek yerine bir an duraksadı ve "Bir dakika burada bekler misiniz?" diyerek benim beklenen kişi olup olmadığımı sormak için aşağı indi. Böyle şeyler hakkında duyarlı olmamaya çalışıyorum ama eğer beyaz olsaydım herhalde beni kollarını açıp karşılayacaktı. Orada bulunduğum sürece sanki gümüşleri filan aşıracakmışım gibi gözü hep üstümde oldu. Aynı şey mağazalarda girdiğimde de oluyor. Sanki her an suç işleyecekmişim gibi güvenlik personeli peşimden geziyor. Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım. Yalnızca kasabamızdaki siyahlardan biriyim ve bunun bedelini hayatımın her günü ödüyorum. Bu genç adamın kuşkulu değil, saygılı davranışlar görmeye hakkı var. Bundan böyle insanlarla ilk kez ya da 50. kez karşılaştığınızda lütfen onlara bir fırsat verebilir misiniz? Kendi kendinize ancak söyleyeceklerini dinledikten sonra sonuçlara varacağınıza söz verir misiniz? Varsayımları bir yana bırakıp insanları bir kategorinin üyesi değil de bireyler olarak görebilir misiniz? Papa II. John Paul, "En kötü hapishane kapalı bir kalp olabilir," demiştir. İnsanlara açık fikirlilikle ve açık bir kalple yaklaşmak, bizi onlara renklerine göre değil de karakterlerine göre ilişki kurmamız için özgür bırakır. Gençler için Tang Fu önerileri. Ergen olmak, kısmen havalı olanla havalı olmayan arasında yaşamak demektir. Öte yandan buna kim karar verir? Koro'daki çocuklar havalı mı değil mi, kim karar verir? Pompon kızlarla futbolcuların karizmatik olduğuna, satranç ya da pazarlamadakilerin demode olduğuna kim karar verir? Anonim kalabalık tabii. Başkalarının düşündüklerini benimsememeyi seçebilir misiniz? Kimden hoşlanıp kimden hoşlanmadığınız, kime güvenip kime güvenemeyeceğiniz ya da hangi grubun parçası olmak istediğiniz konusunda kendi sonuçlarınıza varmaya. Eskiden beri devam eden belirsiz kalıplar yerine o kişiyle kendi iletişiminize dayanarak karar verebilir misiniz? Genç bir hanım bana şöyle demişti. Tanınmış bir üniversiteye gitmek üzere köylülerin yoğun olduğu bir beldeden büyük bir üniversite şehrine taşındım. Yatakhanedeki oda arkadaşım benim kendi deyimiyle dağ başından geldiğimi öğrenince beni kanatlarının altına almaya kalktı. Lisede klarnet çalmıştım ve bando elemelerine girmek istiyordum ama bana orada bir sürü ezik tip olduğunu ve aralarına hiç girmemem gerektiğini söyledi. Ben saftım. O da hem benden büyüktü hem de o yörede büyümüştü. O yüzden, parantez, yanlış bir şekilde benden daha iyi bildiğini sandım. İlk dönem onunla dolaştım ve çok mutsuz oldum. O ve arkadaşları sürekli başkalarına sataşıyorlardı. Aşağılamalarının inek olmakla suçladıkları insanlardan çok kendileri hakkında bazı mesajlar verdiğini fark etmem biraz zaman aldı. Sonunda bu dar görüşlü tavırlarından sıkılıp kendi yoluma gittim. Yarı yıl tatilinden sonra bandoya girdim ve onlarla ülkenin dört bir yanını dolaşıp geçit törenlerinde yarışmaya, devre aralarında gösteriler yapmaya başladım. Oda arkadaşımın eziklerden biri olduğu konusunda beni uyardığı birinci klarnetçi en iyi arkadaşım oldu ve hala görüşüyoruz. Onların o ön yargılı düşüncelerine kandığıma inanamıyorum. Ancak bu bana çok değerli bir ders oldu. İnsanlar hakkında başkalarının görüşlerini kabul etmiyor, kendi fikirlerimi kendim oluşturuyorum. Bu örnekten ders alabilir misiniz? Başkalarının sizin yerinize düşünmesine izin vermek yerine, kimlerle beraber olmak istediğinize, onlarla olan kendi deyimlerinize göre karar verebilir misiniz? Kendi başınıza düşünme cesaretini gösterin ve açık fikirli olun. Açık fikirli yaklaşım için eylem planı. Okulunuzun bilim fuarının başkanısınız. Bir veli e-posta gönderip bilim ödülü jüri üyeliğine gönüllü olmuş. Etkileyici niteliklerine bir göz atıp hemen kabul ediyorsunuz. Başkan yardımcınız bunu öğrenince dehşete düşüyor. Bana bunu yapmadığını söyle. O her şeyi bilen ve herkese ne kadar akıllı olduğunu kanıtlama peşinde olan ukalanın biridir. Ona hemen bir e-posta gönderip ödülün jüri üyelerinin çoktan seçilmiş olduğunu bildir diyor. Ne yaparsınız? Unutulacak sözler. Bu kişiyi görmeden bir başkasının fikrini benimsersiniz. Olamaz, bunu nasıl yaptım bilemiyorum. Herkesin keyfini kaçıracak. Kullanılacak sözler. Kendi görüşlerinizi oluşturmaya karar verirsiniz. İstersen ona bir şans verelim. Unutulacak sözler. Onu yalnızca nasıl tanıdığına bakarak değerlendirirsiniz. Keşke daha önce bilseydim, jüri üyesi olabileceğini söylemezdim. Kullanılacak sözler. Bu kişiyi tanımadan yargıya varamazsınız. Herhangi bir karar vermeden onunla bir görüşelim. Unutulacak sözler. Bu kişinin tipine bakarak genellemeler yaparsınız. O bir subay, sağa sola emirler yardırmasına şaşmamalı. Kullanılacak sözler. Onu kategorisine göre değil, performansına göre değerlendirirsiniz. Yılların fizikçisiymiş. Açık fikirli olalım. Unutulacak sözler. Adamın söylediği her şeyi kendi ön yargılarınıza uydurursunuz. İşte yine gösterişe başladı. Başkan yardımcısını dinlemeliydim. Kullanılacak sözler. Açık fikirli olur ve davranışlarını olumlu yanları açısından değerlendirirsiniz. Önce jüri üyeliğinin ana kurallarını belirleyelim ki herkesin katkıda bulunmaya fırsatı olsun.